Hayatın Sesleri. Merhaba diyoruz başkentten, işte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı umuyoruz. Sizler de dahil olabilirsiniz programımıza biliyorsunuz. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız, program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Artık bitmiş oldu. Düşmüş tüm kanunlar, evet demeye alışmış kadın.
Türklerde spor kültürü. Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Türklerde spor kültürü köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi ve sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba Nedvin Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün Türk Kara Kucak güreşlerinin 1948 yılına uzanan Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki zaferine doğru uzanacağız. Ama tabii bunun için birazcık öncesine bakmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet döneminin güreş politikası neydi ve Atatürk'ün serbest güreşe olan bakışını dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz lütfen? Çünkü ata sporları arasında Atatürk en çok güreşi severmiş herhalde, değil mi?
Evet, sizin de buyurduğunuz gibi Nilgün Hanım, günümüzde serbest güreş diye bilinen bu güreş stili Türklerin ata ve milli sporlarından kara kucak güreşin formüle edilmiş şekli olduğu bilinen bir gerçek. Örneğin yabancılar kendi sporlarını Greco-Roman stil olarak adlarını verirken biz kara kucak güreşin formüle edilen serbest güreşe Türk güreşi dedirtememişiz, yapamamışız. Serbest freestyle diye geçiyor.
Evet.
Bunun mücadelesi verilebilirdi. Bundan sonra da verilebilir. Güreş tarihimize baktığımızda olimpiyat, dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında madalya alan güreşçilerimizin çoğunun kara kucak güreşten minder güreşine geçtiklerini görüyoruz. Türkiye'de minder güreşi zamanın spor idarecileri tarafından 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra alınan kararla 1938 yılına kadar 15 sene yoğun olarak Greco-Roman stilde hazırlanıldığı görülüyor. Hı hı. 1932 ile 40 yılları arasında Türkiye'de 6 defa düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 6 defa takım halinde Balkan şampiyonu oluyor. Burada da Atatürk'ün önemli rolü var. Çünkü ilk başladığı zaman atletizm olarak düzenlenmiş. Tamam, bu Yunanların başarı sağlayacağı bir branşsa o zaman bizim de güreşte de Balkan şampiyonusu olmalı demiş. Ve onlar atletizmde götürürken başarıyı biz de güreşte götürmüşüz. Zaten Balkan oyunlarının ileride de bunları anlatacağız. Küçük bir Birleşmiş Milletleri kurma düşünceleri var o tarihlerde. Hı hı. Bir Balkan paktının altında da bunlar yatıyor.
Yatıyor, evet.
Bu şartlarda 1936 Berlin Olimpiyatlarına serbest stilde katılan Türk Güreş Milli Takımı Türk spor tarihinin ilk madalyasını serbest stilde Mersinli Ahmet Kireççi'nin bronz madalyasıyla alıyor. Halbuki o tarihlerde dünyada serbest güreş FILA programlarında, Uluslararası Güreş Federasyonu programlarında yer alıyordu. Ama bizim bu güreş politikamızdan dolayı biz hep Greco-Roman stilde katılmışız.
Evet.
Ve o zamanki itici kuvvet, itici güç olarak spor politikasına bakıldığında örneğin kış olimpiyatlarına Türkiye katılıyor 36'da, Germiş'te. O tarihte kış olimpiyatlarına katıldığında Çin yok. Çin bugün olimpiyat düzenledi.
Evet.
Ne kadar önemli değil mi?
Evet, evet.
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı zamanında Güreş Federasyonu Başkanı olan Ahmet Fetkeri Aşeni ve güreşsever arkadaşları modern Türkiye'nin modern beden eğitim ve spor politikasında, güreş politikasında dünyanın o zaman ekol olan en iyi antrenörlerini arama peşine düşüyorlar ve tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki Raul Peter diye bir Macaristan'da bir antrenör var, onu getirin. Raul Peter Türkiye antrenör olarak getiriliyor. Ve Türkiye'ye gelince o zaman da Raul Peter'in ilk yaptığı şey kara kucakçıların kaynağı olan köylerdeki esas kaynağa inemiyor. İşte bilinen birkaç kulübe gidiyor. Askeri okulları giderek oradan okulları tarıyor. Oralardan seçtiği çocuklarla bir güreş milli takımı oluşturuyor ki o da Greco-Roman. Bu yanlış bir politikaydı.
Evet, halbuki içeriden yetişmiş o kadar çok bizim güreşçimiz vardı ki onlardan seçilebilirdi tabii ki.
Ona yön gösteren de olmamış, ufuk veren de olmamış. Etrafındakiler evet. De Greco-Romancı olunca haliyle böyle bir seyir oluyor.
Evet.
Türkiye'de böylelikle sizin de buyurduğunuz gibi güreşin kaynağına inilememesinin sebepleri sadece bu mu? Hayır, bu değil. Cumhuriyet'in ilanından sonra güreşte modernleşme politikaları çerçevesinde serbest güreşe Greco-Roman güreş kadar pek önem verilmemiş. Ve kara kucak güreşten yeterince faydalanılamamış. Türkiye'de 9 Mart 1938 tarihine kadar Greco-Romen güreş şampiyonası düzenlenirken serbest stilde şampiyonlar düzenlenememiş. Güneş Kulübü tarafından 1938 yılının 9 Mart'ında Ankara Halk Evi sahnesinde yapılmakta olan güreşleri seyreden Atatürk'ün şu sözleriyle güreşimiz seyrini ve tarihini değiştirme yoluna gidiyor.
Nedir o söz?
Atatürk şöyle diyor Nilgün Hanım. Güreşlerin sonunda idareciler şu direktifte bulunuyor. Güreşleri seyrettim. Bu Greco-Romen stil bizim milli bünyemizin stiline pek uygun değildir. Siz gençleri daha fazla serbest stilde çalıştırınız, neticeyi göreceksiniz der. Ve bunun üzerine o yıl ilk defa Ankara'da 3-5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası düzenlenir. Ancak Atatürk'ün vefatından sonra Türk güreşçileri Avrupa Serbest Güreş Şampiyonalarında kendilerini serbest stilde de gösterme imkanı buluyorlar. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nın ilki 1929'da Paris'te yapılmış olmasına rağmen, başladığı tarihten itibaren 1946 yılına kadar yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'na kadar hiçbirisine Türkiye'nin katılmaması oldukça ilginçtir.
Evet. Peki hocam, bu Türk Kara Kucak güreşinin serbest güreşe yansıması nasıl olmuş? Atatürk'ün tamam sözlerinden sonra belki harekete geçilmiş ama nasıl başlamış?
Cumhuriyet kurulduğu zaman şöyle bir milli politika benimsenmiş. Bize ait çocuklarla, bize ait sporlarla dünya şampiyonu olmayı hedeflemişler. Atatürk'ün sağlığındayken binicilikte bunu başarmışlar. 1938'de Mussolini dünya kupasını alıyorlar. Dünyanın en büyük kupasını alıyor binicilerimiz. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Atatürk'ün vefatından sonra güreşte bunu başarıyorlar. İşte o politikalar o zaman kurulmuş. Hı hı. Türkiye serbest güreş takımının 1946'da Stockholm'de yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda katıldığı zaman takım halinde 15 puanla şampiyon olurken Gazanfer Bilge, Celal Atik, Yaşar Doğu altın madalya alıyor. Naso Akar, Mahmut Çeterez gümüş madalya, Muharrem Candaş, Mehmet Çoban bronz madalya, Halit Balemir ise dereceye giremiyor. Fırtına gibi esiyorlar. Zaten
ama Kara Kucağın özüne bağlı kalarak yapıla gelmiş.
Kökleri
bir
oradan gelmiyor.
Asırlardır.
Evet, evet, yani şöyle söyleyelim o zaman. Bunlar birazdan da ifade edeceğim. Tarihin antrenman salonunda 4000 kilometre uzunluğunda ve 2000 kilometre enindeki doğadaki tarihin antrenman salonundan uçaklara binip müsabakaya gidiyorlar ve madalyaları alıyorlar. Onlar oraya gittikleri zaman antrenmanlıydı ve serbest giriş zaten evet, %99 kara kucakla örtüşen bir şeydi. Yabancı bize ait bir spordu ve ulusal kara kucak güreş kültürümüzün evrensel spor kültürüne kazandırılmış kurallarıyla bize ait bir şey. Şimdi böyle olunca ne oldu şimdi 46 yılında Stockholm'da büyük bir başarı. Dünya şaşırdı kaldı. Türkler takım halde şampiyonsa 48 London Olimpiyatlarında kesin bunlar dünyada ilk üçe girerler. Herkes yorumlar yapılmaya başlandı. Hı hı hı. Böyle olunca ilk defa katıldığı bu Avrupa Şampiyonası'nın altyapısı kara kucak güreşte tamamlayan serbest güreşçilerle başarıya nasıl ulaşılabileceğini göstermiş oldular. Ve ileriki yıllarda da kara kucak güreşten minder güreşine geçen pek çok kara kucakçının Balkan, Akdeniz, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında başarılı olduklarını görüyoruz. Eğer Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Greco-Romen stil güreşe olduğu kadar serbeste önem verilseydi, kara kucak güreşçilere sahip çıkılsaydı Türk güreşinin serbest güreşteki temelleri daha o zaman atılmış olacak. Kim bilir 1946 Stockholm Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'na kadar daha nice şampiyonlar alacaktık. Yine eğer 1940 ve 1944 yılları arasında olimpiyat oyunları yapılmış olsaydı Türk güreşçileri pek çok şampiyonluk kazanabilirdi.
Evet, yani Türkiye'nin madalya umutları hep minderde devam edip sürüp gidecekti diyorsunuz.
Evet, çünkü güreşçi Türkler geliyor diye spiker anons yapıyor 1956 Melbourne Olimpiyatlarında Türkiye sahaya girerken. Türkler bu güreşçileri madalyayı topluyorlar zaten.
Ya ne güzel. Peki hocam, yine Türk Kara Kucak güreş geleneğinin 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarındaki o zaferine gelelim mi? Neler yaşandı o zaferi, bize anlatır mısınız lütfen?
Efendim, bu çok önemli bir şey. Biz 46'daki bu başarıdan sonra 47'de de Prag'da Greco-Romen Avrupa Şampiyonası'nda Yaşar Doğu'nun altın madalyası, Muhlis Tayfur'un Mustafa Çakmak'ın gümüş madalyaları, Celal Atik'in, Halil Kaya'nın Muharrem bronz madalyaları ile geliyoruz. Hı hı. Büyük bir şeyi geliyor, başarı geliyor. Türklerin Avrupa'da söz sahibi olduğu hem Greco-Romen'de hem serbestte vurgulanıyor. 48 London Olimpiyatlarına bakıldığında güreşçilerin hemen hemen hepsi karakocak güreşçisi.
Evet.
Ve oradan monte edilmişler. Serbest stile baktığınız zaman 40 puanla ezici bir üstünlükle şampiyon oluyor Türkiye. Hı-hı. 4 altın, 2 gümüş. Hı-hı. Nasuh Akar şampiyon, Gazanfer Bilge, Celal Atik, Yaşar Doğu şampiyon, Halit Balamir olimpiyat ikincisi, Adil Candemir ikinci oluyor. Çok önemli bir başarı. Greco-Romen stile baktığınız zaman 27 puanla takım halinde ikinci oluyor. 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz. Mehmet Oktav, Ahmet Kireççi olimpiyat şampiyonu. Kenan Olcay, Muhlis Tayvur olimpiyat ikincisi, Halil Kaya olimpiyat üçüncüsü oluyor. Ve Türkiye kazandığı bu başarı ile dünyada serbest stilde hem de Greco-Romen stilde ilk akla gelen ülkelerden oluyor. Atletizmde de 3 adım atlamada Ruhi Sarıalp 15.025 metre ile bronz madalya alıyor. Ve bizim çok yabancı olduğumuz bir branşta. Daha önce evet. de bahsetmiştik.
Evet.
Neden onu? Benim spor tarihi hocamdır Ruhi Sarıalp. Çok güzel de anılarım var.
O zaman bir gün o anıları da dinleriz hocam.
İnşallah. İşte Nilgün Hanım, Türk güreşçilerinin kazandıkları zaferleri ve bizi dünyaya spor meydanlarda tanıttırmaları. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk defa Batı ile Minder'de karşı karşıya geliyoruz. Ve burada Batı'ya karşı galip gelme arzularımızı da tatmin etmiş oluyoruz. Çaldıran seferinden daha kıymetli bu başarı. Dumlupınar zaferi kadar önemli. Hı hı. Çünkü bu şampiyonlarımızın Türkiye gelişlerinde ve şampiyon olduklarında 3 bayram aynı anda yaşanıyor.
Ne güzel, ne mutlu.
Ramazan bayramı. Bunların şampiyon oldukları gün ve 30 Ağustos. Ve hala biz bu başarının tesirindeyiz hala. Böyle bir şey, böyle bir boşalım olmamış. Bunların Londra'ya gidişi de bir popüler bir şekilde medyada yer almış. Gelişleri de öyle, başarı da öyle. Yavuz'un Çaldıran'a gidişi, gelişi nasılsa aynı.
Evet.
İşte Türkiye'de modern bir güreş salonunun olmadığı, güreşe yatkın ve hevesli olan gençleri himaye edecek, altyapısını temin edecek kurumların yeterli olmadığı ortamlarda modern güreşte olimpiyat şampiyonları almak büyük bir başarıdır. Hı hı. Onları başarıya götüren antrenör de büyüktür. Bu da çok önemli.
Çok
Londra olimpiyat oyunlarında kazanılan bu başarılarla devam eden motivasyon modern güreşin ülke satına yayılarak teşvik edilmesinde etkili oluyor ve 1952 Helsinki olimpiyatlarına kadar büyük bir hızla ilerleyerek yükseliyor. Eğer 1952 Helsinki olimpiyat oyunlarına gidilmesine bir hafta kala güreşçilerimiz profesyonel ilan edilmeyip güreşten kopartılmasaydı Türk güreşi daha çok büyük başarılara damga vuracak ve yükselmeye devam edecekti. Nilgün Hanım bu 1952 Helsinki olimpiyatlara gidilmesine bir hafta kala Türk amatör sporcularımızın, güreşçilerimizin profesyonel ilan edilmesi Türk spor tarihinde anmak dahi istemediğim çok utanç verici bir meseledir. Bunu özellikle daha sonra detaylarıyla anlatacağız.
Paylaşalım dinleyicilerimize.
Güreş Türklerde geleneksel, milli ve halkın sevdiği bir spor. Tarihin minderin üstünde asırlar süren bir doğal antrenman, güreşçilere bugünkü enerji ve çevikliklerini veriyor. Bu potansiyel modern güreşe çok güzel bir şekilde adapte edilmiş. Güreşte yükselmenin sebebi gerçek manasıyla bir mücadelenin bütün vasıflarını onda bulmamızdandır. Bu şampiyonlarımız, Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ye götürüldüklerinde tanıştıran kişi diyor ki Celal, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki Atik, Yaşar, Sayın Cumhurbaşkanı Doğu diyor. Bütün güreşçilerinin soyadlarıyla söylüyor.
Evet.
Ve diyor Sayın Cumhurbaşkanımız ben diyor 49'daki Avrupa Şampiyonası'nda hepinizden diyor örnek ahlaki davranışlar içerisinde başarı bekliyorum diyor. Ve söz veriyorlar 49'da da Avrupa şampiyonu oluyorlar takım halinde.
Ne güzel.
İşte Batı...
Keşke o başarıları hala yakalıyor olabilseydik. Hala devam ediyor olabilseydi aynı şekilde.
İnanın Nilgün Hanım. Türk güreşinin ruhunda bu her zaman var ölmemiştir.
Var, tabii ki,
Türk güreşi her zaman bütün şampiyonalardan madalyayla dönmüştür.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Bir Hamit Kaplan'ın bir hafta Greco-Romen'de Minder'de kalıyor, bir hafta serbestte. Bunun hakkını kim ödeyebilir?
Evet.
15 gün Minder'de Mustafa Dağıstanlı abim dedi ki ben olimpiyatlara gittim. Melbourne'e şampiyon oldum. Hamit hala minderde diyor. Bu sefer Karakol Ömenler'e başlamış.
Evet.
İşte bazı Avrupa dillerinde güreş aynı zamanda mücadele manasına geliyor. Spor bizim için oyun değil. Harp kadar ciddi ve onu sembolleştiren bir mücadeledir. Savaşır gibi güreşiyor ve onun için zaferden zafere koşuyoruz. Londra olimpiyatlarında kabiliyetli güreşçilerin gösterdiği üstün başarı, ata ve milli spor kültürümüzün modern minder güreşinde başarıya dönüştürülmesi açısından oldukça önemlidir. Burada da açıkladığımız gibi kökü milletin geçmişinden gelerek yapılan sporlarda iyi bir kurumlaşma, düzenli ve sistemli bir çalışma ile büyük ve sürekli başarılar kazanılabilir. Ve kara kucak güreş geleneğinin daha sonraki yıllarda da korunup geliştirilerek modern minder güreşine kaynak oluşturulmasıyla pek çok şampiyon güreşçi adını Türk spor tarihine yazdırmıştır. Bu başarıyı dahi biz sanat kalıplarına dökecek bir şekilde bir spor müzemiz yoktur. Bugün Türk güreş tarihinin bir müzesi yoktur. Türk spor tarihinin bir müzesi yoktur. Biz sporcularımızı motive ederken geçmişteki atalarımızın, sporcu kahramanlarımızı nerede tanıyacağız?
Çok önemli.
Bu bakımdan bu programda onları yad ederek aynı zamanda ahdi vefa duyguları içerisinde onu da anıyoruz. Bütün bu büyük yücelerden yüce Türk spor tarihinin adını dünyaya duyuran bu kahramanları, İstiklal Marşımızı dinleten bu büyük kahramanları ve bu güreşçileri ve emeği geçen hepsini burada yad ediyorum. Mekanları cennet olsun.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Türkiye'nin madalya umutları minderde sürsün, hep devam etsin diyoruz. Yine ilerleyen Türklerce spor tarihi köşemizde bunları konuşmaya devam edeceğiz zaten. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocam'la birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Yeah.
15.30'u gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu kez Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Buket Barlas Fechter var. Başkent'ten merhabalar, selamlar diyoruz sevgili Buket Barlas Fechter'e.
Ben de sizlere Münih'ten merhabalar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, konuşacağımız birkaç konudan bir tanesi de sevgili Buket Barlas Fechter, bu yıl 11. kez yapılmakta olan Münih Çocuk Kitapları Fuarı'ndan söz etmek istiyoruz. 11 Mart Cumartesi günü başladı. Fuar kapsamında çocuklar için pek çok farklı dilde okuma etkinlikleri düzenleniyormuş. Neler paylaşacaksınız? İlgi nasıl çocukların ilgisi özellikle?
Evet, Münih Çocuk Kitapları Fuarı'nda bu yıl 90 civarında yayın evinin standı yer almakta. Fuar kapsamında ise 5000 civarında kitap sergilenmekte. Münih Şehir Müzesi'nde yapılmakta olan fuar her gün saat 9'dan 19'a kadar ziyaret edilebilir. Giriş zaten ücretsiz. Fuar boyunca çeşitli sergiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve kitap okuma etkinlikleri de düzenlenmekte. Fuarda bu yılda çok dilli kitaplara yer verilmekte. Hatta Almanca dışındaki kitaplara ayrılan kısım her yıl daha da gelişmekte diyebiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi bu yılki programda çocuklar için farklı dillerde kitap okuma etkinliklerine yer veriliyor. 15 ayrı dilde. Her gün farklı dillerde okumalar yapılmakta. Rusça, Portekizce, Arapça gibi dillerin yanında fuara katılan çocuklara Türkçe hikayeler de okundu. Hatta Türkçe etkinliği dün öğleden sonra yapıldı. Ne yazık ki Türkçe okuma etkinliğine katılım biraz azdı ama fuara genelde katılım oldukça iyi. Fuar boyunca çocuk yuvaları ve okullar içinde düşünülmüş bir program mevcut. Bu etkinliklere çocuklar öğretmenleri eşliğinde katılabilmekteler. Ayrıca tabii ki aileler de çocuklarıyla birlikte kitap fuarını ziyaret edebilirler. Bu yıl 11. kez yapılmakta olan Münih Çocuk Kitapları Fuarı 19 Mart Pazar günü sona erecek.
Evet. Şimdi sinema severlerin sabırsızlıkla bekledikleri Türk Filmleri Günleri de bu akşam itibariyle başlıyor. Hangi filmle başlayacak? Birbirinden ilginç pek çok ödüllü film gösterilecek bu Türk Filmleri Günleri'nde. Münih'te yaşayanlar için kaçırılmaz bir fırsat gerçekten, değil mi?
Evet, Mavi Bisiklet isimli filmle başlayacak Türk Film Günleri. Mavi Bisiklet, Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken'in ilk uzun metrajlı filmi. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde de en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödüllerini almış bir yapım. Film bu akşam saat 19'da Gasteig Karl Orff salonunda gösterilecek ve böylece Türk Film Günleri'nin de açılışı yapılmış olacak. Açılış dolayısıyla izleyiciler filmin yönetmeni Ümit Köreken ile de konuşma fırsatı yakalayacaklar. Bu yılda pek çok yönetmen ve sinema sanatçısı film günlerinde izleyicilerle buluşabilmek amacıyla film gösterimlerine katılmaktalar. Türk Film Günleri'nde her yıl olduğu gibi yine birçok ödüllü film gösterilecek. Münihliler 10 gün boyunca 20 civarında filmi izleme imkanına sahip olacaklar. Tüm filmler isimli kültür merkezinde gösterime giriyorlar. Filmler Türkçe gösteriliyor. Alt yazılar bazı filmlerde Almanca, bazı filmlerde ise İngilizce. 28. kez yapılmakta olan Türk Film Günleri kapsamında bu yıl 5 belgesel de gösterilmekte. İlginç bir yapım olarak Anadolu Masalları isimli bir belgesele kısaca değinmek istiyorum. Emin Fırat Övür'ün 2015 yılında yaptığı belgeselde masal anlatıcıları ve araştırmacıları masalların gizemli dünyasını anlatmaktalar. Anadolu'da yıllardır anlatılmakta olan anonim masalların özünde yatan bilgeliğe değinen belgesel yarın saat 16'da gösterilecek. Yine önemli bir yapım olarak 2015 yılı yapımı Ah Yalan Dünya isimli filmden de kısaca bahsetmek istiyorum. 2012 yılında kaybettiğimiz Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Neşet Ertaş hakkındaki belgeselde sanatçının şimdiye kadar bilinmeyen birçok anısı, konuşmaları ve sanatçının dostları ile yapılan röportajlara yer verilmekte. 2010 yılında UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kapsamında yaşayan insan hazinesi olarak kabul edilen sanatçımız uzun yıllar Almanya'da Berlin ve Köln şehirlerinde de yaşamıştı. gönül kimi severse aşk onda güzeldir diyen Neşet Ertaş hakkındaki bu yapım 19 Mart Pazar günü saat 16'da izlenebilir. Türk Film Günleri'nin kapanış gününde yani 26 Mart Pazar günü ise sinema severler geçen yıl kaybettiğimiz Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı Tarık Akan'ın da oynadığı Deli Deli Olma filmini izleyebilirler.
Evet sevgili Buket Barlas Vehter, çok teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için ve aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Hayatın Sesleri.